A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Yaz aylarının kendini iyice belli ettiği bu günlerde özellikle bir konuyu bugünkü sohbetimize taşıdık. Neden? Çünkü çok soru ve mail gelmeye başladı. İşte tatil dönemi başladı, çocuklarımız okullar tatile girdi, havuzlar başladı, yazın özellikle belli rahatsızlıklar görülmeye başladı ki özellikle bu mevsimde yaz aylarındaki kulak, burun, boğaz sorunları öne çıkmaya başladı. Biz de dedik ki bugünkü sohbetimizi yaz aylarında sık karşılaşılan kulak, burun, boğaz sorunlarına eğilelim ve bu konuda gerçekten çok genç, dinamik ve tecrübeli bir kardeşimiz, kulak, burun, boğaz uzmanı, uzman doktor Volkan Yücel'i konuk ettik. Hoş geldin Volkan.
Hoş bulduk.
Nasılsın Volkan, iyisin?
Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Kendisi de böyle maşallah yağız bir delikanlının babası, çok genç bir baba. Onun da böyle yakinen hissettiği sorunlar yaz aylarında. Aynen. Evet, tabii bu konunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine ve teknik ekipteki arkadaşlarımıza ve program yapımcımız Gökhan Akkaya kardeşimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Muhakkak sualleriniz olabilir, katkılarınız olabilir. O sebepten dolayı da telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19, Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 21 diyoruz efendim. Evet sevgili Volkan, yaz aylarında gerçekten sık görülen belli kulak, burun, boğaz rahatsızlıkları var. Nelerdir bunlar? Bir de neden yaz aylarında özellikle görülür? Ne dersin?
Şimdi yaz aylarında görülen kulak, burun, boğaz bölgesi hastalıkları diğer aylara göre biraz farklılık gösterebiliyor. Bu bölgenin yazın görülen hastalıkları zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmesi tatilimizi gerçekten zehredebilmekte. O yüzden yaz aylarında artış gösteren burun kanamaları, üst solunum yolu enfeksiyonları ve kulak sorunlarına karşı bazı önlemler almak gerekir.
O zaman şöyle mi diyelim? En çok yaz aylarında burunla ilgili sorunlar, kulakla ilgili sorunlar ve üst solunum yolu enfeksiyonları değil mi? Ya yani diğer zamanlardan daha fazla görülüyor.
Yani üst solunum yolu enfeksiyonları kışın da ziyadesiyle fazla görülüyor ama yazın hiç görülmezmiş gibi düşünülmesine rağmen
yine de görülüyor. Bir de sihirli cümle neydi? Tatilde hele bir böyle bir tatil yerine gidilip otellerde falan kalınma, işte önceden planlanmış programlı tatillerde gerçekten böyle bir rahatsızlık görüldü de ki Allah kimseye göstermese sıkıntılı oluyor. Peki o zaman şu burnu düşündüğümde, burun kanamasını düşündüğümde burun kanamaları yazın gerçekten artar mı? Neden artar?
Artar, evet. Burun kanamaları yazın sık karşılaştığımız sorunlardan birisidir. Özellikle kuru ve sıcak hava şartları ve mevcutta alerji burun hastalığı rahatsızlığı olan insanlarda kanama riski artmaktadır. Burun damarlarının belirgin ve çok yüzey olduğu bireylerde şiddetli sümkürme, burunun purcalanması burunu kolayca kanatabilir.
Çocukların
burun mukozası erişkinlere göre daha hassas, daha ince yapıda olduğu için onlar sıcak ve kuru havaya karşı daha duyarlıdır burun kanamaları konusunda.
Onlarda daha çok oluyor,
aynen. Onun haricinde yine tansiyon hastalığı olan yaşlı hastalarımız, kan sulandırıcı ilaç kullanan kalp hastalarımızda yazın gelmesiyle, sıcak ve kuru havaların gelmesiyle burun kanamasına yatkınlığı artmakta bu.
Peki biz tabii sen işin ehlisin. Şu an bizi birçok dinleyen dinleyicilerimiz var. Ben ama gözümde hemen şöyle bir şey canlandırdım. İşte bir yetişkin ya da çocuk burun kanadığı vakit biz evde müdahale edebilir miyiz? Nasıl müdahale edelim? Yani ilk müdahalemiz, ilk yardımımız ne olur sevgili Volkan?
Şimdi ilk müdahalemiz
mesela tek başımayız evde, burnumuz kanadı.
Aynen. Tam dik bir şekilde oturup başımızı hafif öne eğip çenemizi göğsümüze biraz
dik
yaklaştıracak şekilde burun kanatlarımızı 5 dakika boyunca hiç ayırmadan sıkmamız gerekir.
Tabii aslında mantıken düşündüğümde acaba hani şöyle diyorsun. Acaba başımızı arkaya mı atalım diye düşünüyorsun ama hayır. Öne doğru atacağız.
Aynen. Arkaya attığımız
çiçek zaman. Çiçek koklar pozisyonunda. Aynen. Çenemiz göğsümüze yakın olan durumda.
Kesinlikle.
Burun kanatlarımıza ne kadar süre basalım? bir...
En az bir 5 dakika basmak lazım.
Kuvvetli bir şekilde basalım.
Aynen, kuvvetli bir tamam. şekilde basmak
Peki,
lazım.
Peki kendimizin olduysa böyle, yanımızdaki kişinin olduysa da biz kendimizi basacağız. Peki.
Akabinde de ılık sularla bol bol yıkamak lazım burun. İçerideki kanların temizlenmesi.
Böyle şey falan yaparlar ama işte burnun üzerine buz koymak, enseye buz koymak galiba böyle müdahaleler yok. Yani basacağız yani bir şekilde
basacağız. Kesinlikle basmak en önemlisi.
Ama kesinlikle böyle burnun içerisine böyle bir sargı bezi, spaç gibi ya da mendil gibi bir şey koymamıza gerek yok.
Bu süre içerisinde eğer durmazsa o zaman en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmek gerekir.
Çok güzel.
Ve esas olan esas şeylerden birisi de önlemek aslında.
Neler yapılabilir?
Evet. Aynen. Bol sıvı tüketim çok önemli. Burun mukozasını kurumaması için. Bol sıvı tüketmeliyiz. Bol su içmeliyiz. Özellikle yaz meyveleri, sulu meyveleri bol tüketebiliriz bu dönemde.
Çok güzel.
Onun haricinde nemlendirici burun merhemleri, spreyleri kullanılabilir.
Evet.
Özellikle çocuklarda yaz döneminde öneririz. Güneşin kendini çok belli ettiği öğlen saatlerinde dışarı çıkmamak. Alınabilecek önlemlerden birisi.
Tam o dik geldiği saatlerde değil
bunları
mi?
Bunları yaparsak mümkün olunca burun kanamalarını azaltırız yaz döneminde. Evet.
Peki bu noktada özellikle hani sıvı tüketime dikkat edeceğiz, suyumuzu alacağız. Her bir kişi yani burun spreyi ya da burunun için nemlendirici kullanmasına gerek yok galiba. Burun kanama riski olan.
Tabii hepimiz için geçerli değil elbette evet. Ama örnek veriyorum. Şimdi 5 yaşında bir çocuğumuz var. Evet. Burun kanamaları başladı diyelim. Yazın devamında onun için kullanmak faydalı olabilir. Yaz aylarının bitimine kadar o çocuk için kullanmak faydalı olabilir.
Evet. Ve bir de çok sevgili dinleyenlerim şöyle bir cümle söyledi Doktor Volkan Bey. Dedi ki burun kanatlarını 5 dakika sıkıca özellikle bastırıyoruz ama durmazsa lütfen burun içerisine herhangi böyle bir mendil sokmak, havlu sokmak, tülben sokmak değil. Bizzat bir hastane ortamında bir kulak burun uzmanına muayeneye götürüyoruz. Peki bunun dışında burun kanamalarının dışında yaz aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları da nispeten artış gösteriyor.
Artabiliyor.
Neler söylersin bunlarla ilgili Volkan?
Şimdi halk arasında bilinenin aksine yaz aylarında artış gösterebiliyor üst solunum yolu enfeksiyonları. Bunun başlıca sebebi aslında klimalar. Kapalı ortamlarda özellikle hepimizin kullandığı, kullanmayı sevdiğimiz klimalar. Klimaların her ne kadar filtre olsa da içerisinde kolonize olmuş, yerleşmiş olan enfeksiyonlar klimalar tarafından ortama yayılıyor. Ayrıca klimaların yaratmış olduğu soğuk havada yine üst solunum yolu mukozamızı bozduğu için, hareketlerini bozduğu için bu bölgede bir enfeksiyon gelişmini kolaylaştırabiliyor.
Evet, evet.
Ayrıca yazın gelmesiyle hepimiz yapıyoruz. Soğuk, buzlu sular, bunları içiyoruz maalesef, tüketiyoruz bu tür gıdaları. Bunlar da yine üst solunum yolu mukozamızın hareket kabiliyetini bozduğu için enfeksiyonlara yatkınlığı artırabiliyor.
Gerçekten soğuk böyle içmek boğaz için aslında bir tehlike teşkil ediyor değil mi Volkan? Ne dersin?
Bence ediyor.
Evet, evet. Yani nispeten vücut sıcaklığı ya da normal içmek daha galiba boğaz içinde. Hele bitkisel çaylar ona keza.
Aynen ılık.
Evet, evet özellikle çocuklar için. Evet Volkan. Onun dışında var mıdır böyle üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonu, mesela sinüzitler var mıdır, işte başka böyle laranjit gibi böyle enfeksiyonlar da görülüyor.
Tabii üst solunum yolu enfeksiyonları zamanında teşhis ve tedavi edilmezse sinüzit gibi, laranjit gibi daha ilerleyen boyutlara da taşınabilir. O yüzden bu tarz bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman yani mümkün olduğunca en kısa sürede bir KBB uzmanına
görünmekte
fayda var elbette.
Peki az evvel mesela burun kanamaları için şöyle güzel bir tavsiyede bulundun. İşte nemlendirici sıvılar ya da spreyler ya da kremler. Peki yaz aylarında mesela sık çocuğunda ya da kendinde ya da aile bireylerinde üst solunum yolu enfeksiyonu sık görülen kişilerin özel olarak yapması gereken bir şey var mı? Tavsiye edebileceğin şunları yapmalılar diyerekten.
Tabii yine bazı önlemlerle bu durum önlenebilir. Mesela hijyen kurallarına, klasik hijyen kurallarına dikkat etmek lazım. Yani ellerin yıkanması, yiyeceklerimizin, içeceklerimizin hijyeni önemli. Özellikle dondurma benzeri tatlı şeyler falan yediğimiz zaman hemen akabinde su içmemiz lazım.
Değil mi?
Çünkü aynen dondurma ve tatlı yiyeceklerin bu üst solunum yolunda bırakmış olduğu artıklar bakterilerin kolonizasyonu için bir ortam yaratıyor.
Bak çok güzel bir şey söyledi. Dinleyenlerin de özellikle mutlu olacaktır. Özellikle çocuklarda böyle bir dondurma olaylarından sonra ufak ufak böyle yudum yudum aslında su aldırmaları çok iyi oluyor.
Aynen.
Evet.
Ayrıca yine mesela özellikle küçük çocuklar koşarlar, evet, oynarlar, sık sık terlerler yaz döneminde. Kıyafetleri mümkün olunca değiştirilmesi lazım. Terli bırakmamak lazım. Bu da alınabilecek diğer önlemlerden birisi. Ve tabii ki de mümkün olunca klimalardan uzak durmak lazım.
Evet ya, bu klimaları arabalardaki ve uçaklardakiler de dahil değil mi özellikle?
Dahil tabii ki de, aynen.
Özellikle bir de iş yerlerinde böyle büyük çaplı klimalar özellikle ciddi sorun teşkil ediyor.
Aynen.
Galiba onların da yıllık bakımlarının, filtrelerin temizlenmesi lazım. Ben bazen duyuyorum hani klimayı alıp 10 sene 15 sene hiç bakımını yaptırmadan kesinlikle, şey evet, değiştirmeyenler var. Evet, gerçekten çok önemli. Peki burada üst solunumlu enfeksiyonları dışında galiba yaz aylarında kulağı da ayrı bir yere koyacağız galiba, değil mi?
Kesinlikle. Kulak da çok problemleri önemli problemleri yol açıyor.
Neler dersin kulak problemleriyle ilgili özellikle?
Şimdi havaların ısınması, okulların tatil olmasıyla beraber insanlarımız kendilerini sahillere atabiliyor.
Evet.
Özellikle yaz aylarında.
Hı-hı.
Sıcak ve nemli bir ortam orası zaten biliyorsunuz. Ankara
evet,
gibi değil.
Evet.
Sık suya girmek, sık evet, havuza girmek dış kulak yolu iltihabına sebep olabiliyor maalesef.
Dış kulak yolu iltihabı derken neyi kastediyoruz Volkan? Yani demek ki iç de var, orta da var o zaman. Dış kulak derken ne yolu iltihabı derken?
Dış kulak yolu iltihabımız derken kulak kepçemizi
evet,
ve kulak dış kulak yolumuzun yani evet, kulak zarımıza kadar olan kısmın iltihabını kastediyoruz. Buna halk arasında yüzücü kulağı da denir. Yüzücü kulağı evet, denmesinin sebebi de buradan geliyor. Sık havuza ve denize giren insanlarda sık görülmesinden geliyor aslında.
De geliyor. Ne tür mesela şikayet arz eder dış kulak? Mesela hangi şikayet olursa biz dış kulak yolu iltihabından bahsedebiliriz? Ağrı mı yapıyor böyle bir?
Aynen, güzel soru. Dış kulak yolumuza dokunmakla bile çok ciddi ağrıya sebebiyet veriyorsa eğer o zaman şüphelenmemiz gerekir. Yine kulaktan akıntı, işitmede azlık gibi şikayetlerimiz olursa yine dış kulak yolu iltihabından şüphelenebiliriz.
Ama bir de tabii de hani meşhur çocuklarda görülen bir orta kulak iltihabı var değil
tabii,
mi?
Tabii evet.
O da galiba kulak zarı ile ilgili olan.
Kulak zarının arka kısmıyla arka ilgili. Tarafıyla.
Aynen. Her ikisi bir arada olabilir diye bir şey yok. Dış kulak yolu münhasıran tek başına olabilir.
Aynen, orta kesinlikle. Tabii, orta kulak olabilir, tamamen salimken sadece dış kulak yolu iltihabı görebiliriz.
Ama tedavisi mümkün olan, tedavisi mümkün
elbette, tedavisi evet, mümkün, önlemesi de mümkün olan bir şey aslında.
Peki neler yapılabilir özellikle önlemek noktasında dış kulak yolu iltihabı?
Önlemek noktasında eğer sık havuza, denize giriyorsak evet, her çıktıktan sonra
evet,
dış kulak yolumuz küçük peçete parçası, küçük bir bez parçasıyla kurulayabiliriz. Bu çok önemli. İçeride sıvı bırakmamak, su bırakmamak. Eğer kulağımızı tıkayan dış kulak yolumuzun salgıladığı serümen dediğimiz maddenin birikimine bağlı bir tıkanıklık varsa bu da yine dış kulak yolu iltihabı olması riskini artırır.
Evet.
Onun da temizlenmesi önemli. Onu da temizlediğimiz zaman yine dış kulak yolu iltihabı olma olasılığını azaltırız. Öyle.
Peki bu havuzlardaki klor falan bunu etkiler mi özellikle Volkan? Yani havuzlarda bazen duyarız işte klorlu sular falan neden olur mu kulak yolu iltihabı?
Aslında klor havuzlarda daha çok dezenfektan olarak kullanılıyor. Çok şeye yol açmaz. Bence dış kulak yolu iltihabı ile alakalı değil.
Peki bunun dışında hani havuzdan çıktıktan sonra hep bize de danışanlarımız sorar. Hocam işte çocuğuma tıkaç kullanayım mı? Kulak özellikle silikon ya da herhangi bir aparatla kulak tıkayım havuzda ya da denizde. Ne dersin özellikle bu kulak tıkaçlarıyla alakalı olarak?
Kulak tıkaçlarıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Eğer kulak zarımız tamamen sağlamsa, kulak zarımızda herhangi bir delik ya da orta kulağımızla ilgili başka bir hastalık yoksa kulağımızı rutin olarak tıkamamıza gerek yok aslında havuza girerken ya da denize girerken. Evet. Ama çıktıktan hemen sonra kurulamak daha önemli. İçeride sıvı bırakmamak adına.
Kurulamak derken kepçeyi galiba değil mi özellikle?
Yani kepçe ve dış kulak yolunun şu iç kısmında biriken,
biriken suyu.
Aynen. Peçeteyi sokmamız bile kafi. O suyu
hemen yeter. Hemen giriş yerindeki.
Aynen.
Ama ben mesela bunu değerli senin gibi arkadaşlardan da kulak olacak. Galiba kulak pamuğuyla alakalı, kulak çubuğuyla alakalı sıkıntılar oluyor değil mi?
Kesinlikle
kulak
oluyor.
Kulak temizleme çubuğu.
Biz kulak burbaz uzmanlar olarak zaten kesinlikle önermiyoruz kulak
değil
çubuğu
mi? O konuyu biraz konuşalım mı?
Tabii.
Yani bize çok sual geliyor. Yani ben özellikle söylemeye çalışıyorum ama danışanlarıma, hastalarıma kulak çubuğunu galiba evden uzaklaştırmak lazım.
Aynen.
Neden? Bunun nedenini söylemek ister
misin? Nedenini hemen açıklayayım. Şimdi dış kulak yolumuz kendisini nemlendiren, hı-hı, aynı zamanda enfeksiyonlara karşı, dış etkenlere karşı bariyer oluşturan serümen dediğimiz bir salgı, hı-hı, salgılamakta.
Halk arasında kulak kiri.
Aynen.
Değil mi? Evet.
Aynen.
Bu şu an kulak
onu
kiri.
Salgılamakta. Biz bunu kulak çubuğuyla sürekli kazıdığımız zaman, hı-hı, sürekli temizlediğimiz zaman onu oradan kazımış oluyoruz.
Hı-hı.
Yani dış kulak yolumuzu aslında enfeksiyonlara, bakterilere, hı-hı, dış etkenlere karşı açmış oluyoruz.
Biz aslında mucizevi bir şeyi yok ediyoruz.
Kesinlikle.
Değil mi? Hatta ben Anadolu'da bilirim, teyzelerimiz böyle elinde tığ, bazen şiş varken falan filan değil mi temizlerler.
Onlar iyice travmatik.
Ya da böyle sanayilerde falan bazen anahtarla sokanlar falan filan, tabii kaşınma şikayeti de artıyor. Yani sonuçta şunu söyleyeceğiz galiba. Kulak kepçesinin temizlenmesi eyvallah. Kulak dilinin hemen başlangıç yeri temizlenmesi eyvallah.
Kesinlikle.
Ama kesinlikle derinlere kulak sokmuşsun, dilinden içeri bir şey sokmayacağız değil mi özellikle?
Ayrıca evet, mevcut birikmiş olan o serümen, yani kulak kirini daha derine de ittirmiş olabiliyoruz kulak çubuğuyla.
Çok güzel söylüyorsun.
O zaman temizlenmesi
çok
daha zor bir hal alabiliyor.
Hemen bakın, bak Volkan şöyle hastalarda şunu söylüyor. Hocam işte kulağımda kir kalsın mı? İşte dışarıdan bakan insanlar bunu görür. Böyle bir şey yok değil mi?
Yok, elbette yok. Böyle dış şey, görünen kısmı zaten temizleyebiliriz.
Temizliyorsunuz aynen zaten. Yani o sebepten dolayı galiba biz mesajı şöyle vereceğiz. Kulak çubuğu, kulak temizleme çubuklarını kullanmayın demeyeceğiz. Eve almayın. Evdeyse varsa çöp atın diyeceğiz değil mi?
Aynen, aynen, kesinlikle.
Peki bir de şöyle bir şey var. Yani kulağıma su kaçtı. Havuzda, denizde yüzerken kulağa su kaçar mı?
Kulağımıza su kaçar, evet.
Ve çıkar değil mi?
Çıkar, aynen. Hmm. Az önce de söylediğim gibi eğer kulak zarımız sağlamsa onun arkasına suyun geçme ihtimali zaten yok.
Dıştaki de zaten
dıştaki
akacak.
Dıştaki zaten gidecek, aynen akıp gidecek. Zaten 2-3 santimetre uzunluğunda bir dış kulak
yani
yolumuz
kulağa
var.
Yani kulağa su kaçması zararlı mıdır?
İçeride kalması daha zararlıdır. Hmm. Dış kulak yolunda işte o yüzden kurulamayı öneriyorum havuz, deniz sonrası. Hmm. Ama kulaklarımız sağlamsa zaten bize başka bir zararı olmaz.
Başka bir zararı olmaz. Hele hani denizde çok daha işte kişilerin, çocuk olsun, erişkin olsun galiba, hı hı, denize girmenin, deniz suyunun da birçok faydası var değil mi? Siz kulak mucizevi arkadaşlar böyle sinüzit şikayeti olanlara falan. Ne tür yararları var denize girmenin, deniz suyunun mesela? Siz çocuklara çok önerirsiniz.
Öneririz, evet.
Evet.
Denize girmenin çocuklar konusunda özellikle şu tarz faydalar oluyor. Denizin tuzlu suyu sayesinde. Evet. Burun yollarımız, sinüslerimiz, hı-hı, temizlenmiş oluyor bir bakıma.
Hı-hı.
Oradaki enfeksiyon kaynakları uzaklaştırılmış oluyor.
Hı-hı.
Bu da çocuklarda üst solunum yolu sıkıntılarının giderilmesine katkıda bulunabiliyor.
Faydası oluyor değil mi?
Kesinlikle.
Hatta son 2000'li yıllarda okyanusun 50 kilometre açıklarından okyanus deniz suları alıp hazırlanan preparatlar var. Burun suyu olarak kullanılıyor. Mucizevi bir şey. Oradan da çocukları efendim, hatta havuzla denizi karşılaştırdığınızda deniz çok daha değil
kesinlikle
mi faydalı?
Deniz çok daha faydalı.
Derecede faydalı bir şekilde. Evet, o zaman özellikle kulağa su girmesinin, eğer kulak zarı normalse zararlı olmadığını öğrendik. Dış kulak yolunun kepçesinin temizlenmesi gerektiğini öğrendik. Eğer hani kulak zarı normalse tıkaç kullanmaya gerek olmadığını öğrendik özellikle.
Hı hı.
Peki hadi bir de öbür taraftan konuşalım. Eğer kulak zarında problem varsa kulak tıkacı kullanılacak değil mi özellikle?
Kesinlikle kullanmamız lazım.
Burada özellikle şu materyal, şu cins kullanılması diye tavsiye ettiğimiz şey var mı kulak tıkacı için? Yani çok malzemeler var. İşte plastikten, silikondan. Galiba hepsi de olur galiba.
Hepsi
mi
olur. Bizim için önemli olan içeri su kaçmasın. Eğer kulak zarı hasarlıysa ya da delikse, hı-hı, o hasta grubundan bahsediyorum. Hı-hı. Bizim için önemli olan içeri su kaçmasın.
Hı-hı.
Kaçmasın da nasıl kaçmazsa kaçmasın. Yani evet, tıkaç silikon da olabilir, başka bir materyal de olabilir. Bizim hastalara önerdiğimiz vazelinli pamuk da olabilir. Hı-hı. Kendi tıkacınız.
Bildiğimiz
kendi,
basit, aynen, basit pamuğu alacak.
Vazelin
sürecek. Bol.
Dış kulak yolunda tıkayacak. Şey, içine su kaçırmayacak.
Ama bu kulak zarında problem delik olanlar
aynen,
için
yani
değil.
Aynen, yani kronik otitli dediğimiz insanlar için geçerli.
Herkesin kullanmasına gerek yok. Peki dış kulak yolunun şikayetleri söylerken hani denize girmek, havuza girmekten sonra ağrıdan bahsettik ama bunun dışında galiba başka şikayetler de oluyor değil mi dış kulak yolundaki iltihaplanmalarda? Mesela kaşıntı oluyor galiba özellikle.
Sık kaşıntı olabilir.
Hassasiyet
eğer olur. Dış kulak yolu ödemlenirse bu iltihaba bağlı olarak tıkanıklığa yol açabilir, işitme azlıklarına yol açabilir.
Hı-hı.
Ama tabii böyle bir durumla karşılaştığımız zaman mutlak bir KBB hekiminin görmesi ve tedaviye
lazım,
başlanması
mi
lazım.
Yani ben duyarım tabii, ben geleneksel tamamlayıcı tıpla da uğraştığım için bazen hastalardan böyle hocam bizim memlekette şöyle yaparlar deyip mesela sarımsak suyu akıtanlar, soğan suyu akıtanlar, Hatta efendim değişik böyle bitkilerin, sebzelerin suyunu şey
Kesinlikle.
yapan çok zararlı değil mi?
Çok
Yapmamak
zararlı.
lazım.
Bunların birçoğunu ben gördüm aslında meslek hayatımda. Yani dış kulak
Peki en
yolunda.
ilginci neydi Volkan özellikle? Yani hatırlayabileceğim var mı? En ilginç şuydu Mehmet Hocam diyeceğim var mı? Ben dinlemek isterim. Ben soğan suyunu duydum.
Yani sadece suyu değil, ben yani bütün bir sarımsağın tanesini, diş derler ona halk
Evet,
arasında, bilirsiniz.
sarımsak dişi.
Onu komple haliyle sokan hastalar da gördüm
Oo,
yani.
bizzat değil mi?
Aynen.
Doğru,
Yani
doğru.
tabloyu çok daha kötüleştirebiliyor.
Bak oradan şöyle bir soru aklıma geldi. Ben iki yardımla da uğraştığım için iki yardım eğitimleri verirken özellikle kulağa yabancı cisim kaçmasıyla alakalı çocuklarda işte burna
Çocuklar
ve
çok sıkı.
kulağa da özellikle. Hadi o zaman onu da bir konuşalım mı? Eğer bir çocuk ya da yanlışlıkla bir erişkin diyelim kulağına böyle bir şey soktuğu anda neler sokuluyor? İşte kalemin silgisi olabiliyor,
Çocuklar
fındık
evet daha
olabiliyor,
çok
nohut olabiliyor.
aynen.
Anne baba bunu gördüğü anda ne yapmalı?
Anne baba bunu gördüğü anda bence müdahale etmemeli ve bize
Etmemeli
getirin.
değil mi?
Evet, daha da
Çıkartmaya
derine ittirebiliyoruz. Aynen,
çalışmamalı
işi
değil
daha
mi?
da zor hale getirebiliyoruz. Eğer direkt bize getirirse mesela biz
Hocam
basit bir yolla
ben efendim
çıkarabiliriz.
el parmaklarım hocam çok şeydir, kalifiyedir. Çok ben onu çıkartırım işte kürdanla
Hayır,
yapmayacak değil mi?
kesinlikle.
Hemen getirecek ve
Çünkü
çünkü
eğer daha derine iterse iş daha da zor bir hal alabiliyor. Ya çocuk da haliyle çıkarırken durmuyor, sıkıntılı, hareketli olabiliyor. Bazen mecbur anestezi altında çıkarmamız bile gerekebiliyor. Sırf basit bu sebep yüzünden.
Sen de çok görmüşsündür değil
Tabii
mi
ki de.
böyle dış
Aynen.
kulak yolundaki şeylerden? Hele çocuk tabii özellikle dünyayı öyle tanıyor bir şekilde. Peki onun dışında bir de ben şey hatırlarım. Bizim tıbbiyede böyle çok ilginç. Az evvel söyledim hani şiş, tığ falan tam böyle karıştırırken falan kulağını işte saplamalar, kulak
Saplamalar,
zarını.
kulak zarını dermeler
Böyle vakalarda çok
var
sık
tabii ki.
geliyor.
Özellikle yaşlı teyzelerde çok
Eyvallah.
oluyorlar.
Evet biz bu konuyu şey yaparken özellikle bize gelen suallerden birisi de şuydu. Hani kulak burun boğaza ait şikayetleri olan şey sinüsleri dolup sinüziti ya da konkaları dediğimiz etleri de kabarma ya da kulakta özellikle çeşitli işte problemleri olup cerrahi müdahale yapılacak olan hastalar için özellikle operasyon zamanı olarak sonbahar mı, kış mı, bahar mı, yazın mı?
Evet, bu soru hastalar tarafından da
Evet.
çok soruluyor bize
Evet.
aslında ama bizim açımızdan hiçbir farkı
Hiç
yok.
fark yok değil mi
Hiçbir farkı yok,
özellikle?
aynen.
İşte sinüsler şu vakitte, işte polipler
Yok,
şu
kesinlikle
vakitte,
hiçbir farkı yok.
konkalar şu evet.
Eğer ameliyat gerekiyorsa, cerrahi müdahale gerekiyorsa yılın her zamanı
Her zamanı yap.
olabilir.
İşte efendim yazın efendim hava kuru da, kışın soğuk da, işte nem miktarı falan çok çok önemli değil.
Çok
Artık
önemli değil, aynen. O
hepsi
aşamadan sonra çok önemli değil.
yapılabiliyor
Kesinlikle.
özellikle. Anladım. Peki özellikle bu yaz aylarında görülen kulak burun problemleri derken bir de galiba soğuk içmekten, soğuk dondurmadan dolayı ben kendi hastalarımdan da biliyorum ses kısıklığı çok fazla oluyor. Yani galiba laranjitle ilgili, ses
Laranjit,
kısıklığı
aynen.
ilgili.
Ses
Peki
tellerinin ödemine
sesler,
bağlı.
peki bu konuda bir defa olmaması için ne yapabiliriz? Olursa da ev koşullarında böyle yapabilecekleri bir şeyler
Aslında
var mı?
olmaması için yapılması gerekeni sizin cümlenizden de
Evet.
çıkarabiliriz zaten
Evet.
Mehmet Hocam. Mümkün olduğunca az tüketmek,
Az
dikkatli
tüketmek değil
tüketmek
mi
lazım.
özellikle?
Aynen.
Olduktan sonra mesela
Olduktan
evet
sonra da
muhakkak bir hekim görecek değil
hekim
mi?
görmeli bence de.
Anladım.
Aynen. Çünkü ses kısıklığıyla başlayıp yani ses tellerinin giderek ödemlenmesine bağlı ses solunum sıkıntısına da yol açabilir bu durum. O yüzden mutlaka bir hekimin görmesinde fayda var.
Anladım. Özellikle ses tellerindeki problemlerin bir şekilde hekim tarafından gözlenmesi
Kesinlikle.
lazım, değil mi özellikle? Peki yine bize gelen suallerden bir tanesi kulak burun boğaz şikayetleriyle ilgili olan problemlerden bir tanesi bu şey bademcikle ilgili. Yani bademciklerin büyümesi, bademciklerin efendim kızarması. Şimdi bazen hastalarımız şöyle söylüyor. Hocam benim çocuğumun boğazına baktım. Işıkla böyle büyük ve kırmızı gördüm. Hemen işte komşudan bir antibiyotik aldım, başladım gibi. Yani sonuçta bazı insanların bademcikleri büyük, bazı kişilerin küçük. Özellikle anneler babalar bademcikle ilgili çocuklar noktasında ne zaman alert olmalı, ne zaman özellikle dikkatli olmalı? Ne dersin o konuda? Hele yaz aylarında özellikle. Ben bazen biliyorum yani çocukları mesela bademcikleri doğuştan büyük diyerekten çocuğuna dondurma yedirmeyen ya da su, asla ve asla yiyecek içirmeyenler. Evet.
Yani bademciklerin esasında büyük olması çok da problem değil. Hı. Eğer bir sıkıntıya yol açmıyorsa. Çok evet. Büyük bademcikler ne tarz sıkıntıya yol açabilir? Solunum yolunu kapatarak gece horlama, uyku apnesi dediğimiz sıkıntılara yol açabilir. Eğer öyle bir durum varsa zaten bu durumlarda cerrahi öneriyoruz biz. Büyük bademcikler
evet.
için.
Evet.
Ama bu horlama, uyku apnesi gibi sorun yokken ve de iltihaplanmıyorsa eğer bademcikler, o bademciğe hiçbir müdahale yapılmasına gerek
alınmasına
yok.
Alınmasına da gerek yok. Aynen. Peki dondurmayla bademcik noktasına ilişki?
Dondurma çok sık yiyor olmak evet bademcik iltihabına yol açıyor olabilir ama bademcik iltihabının yılda kaç kere olduğu da bizim için önemli.
Mevsimsel olarak
tabii,
değil mi?
Aynen. Bir Anladım. Yıl içerisinde ateşli, genel durum bozukluğu yapan en az 5-6 kere bademcik iltihabı olursa o zaman bademciklerin alınmasını belki tavsiye edebiliriz.
Kültürde de beta.
Ama aynen. Ama yani yılda bir iki kere bademcik iltihabı olması her çocuk için normaldir zaten.
Peki sohbet o kadar iyi gidiyor ki daldan dala da atlıyor gibiyiz ama ben yine de kafa. Bademcik önemli midir insan için? Yani tonsiller insan vücudu için önemli bir organ mıdır?
Tonsiller evet ilk doğduğumuzda bağışıklık sisteminin belli bir unsurları ama belli bir yaşımızdan sonra özellikle 5-6 yaştan sonra çok da vücudumuz için bir fonksiyonu olan bir organ
yani
değil.
Alınmasının, alınmış olmasının çok büyük bir zararı yok değil mi?
Aynen.
Bazen alınan erişkinler ya da çocuklarda böyle ebeveynler soru geliyor. Bir de şu geniz etini bir konuşalım Volkan Hocam. Bu geniz eti nedir? Neden çıkar? Her insanda geniz eti var mıdır? Geniz eti ameliyatı neden olur? Çocuklarda geniz eti. Çünkü çok bilmiyoruz bu adenoidi geniz etine.
Şimdi adenoid yani geniz eti de bademcikler gibi aslında üst solunum yollarımızın lenfoid yani bağışıklık organlarından bir tanesi.
Evet.
Yani bir çocuk doğduğunda aslında hepimizde az çok geniz eti var.
Var değil mi?
Tabii ki.
Bir büyüklüğü ne kadar ve nerede bu yapı? Yani mercimek kadar mı, nohut kadar mı, ceviz kadar mı?
Yani belki bir nohut kadar falan diyebiliriz. Evet. Normal olan geniz etinden bahsediyorum.
Evet. Bu nerede?
Ve
burun arkasında
burun arkasında burun geniz arka. Dediğimiz yerde ve tabanda bulunuyor.
Evet.
Ama sık geçirilen enfeksiyonlara bağlı olarak, çocuğun alerjik yatkınlığına bağlı olarak bu geniz eti büyüme gösterebilir bazı çocuklarda. Büyüme gösterdiği zaman eğer genzimizi tam olarak kapatıp çocuğun özellikle geceleri uykuda nefes almasında zorluklara, horlamalara, yine az önce söylediğim gibi apnelere yol açarsa eğer bu durumlarda ameliyat öneririz.
O zaman soru şöyle geliyor. Mehmet Hocam benim çocuğumda geniz eti var mı diye soran kişiye biz nasıl cevap vereceğiz? Horlaması varsa, gece apnesi varsa ama tabii bir de muhakkak
muayene
edilmesi lazım. Muayenesi zor mudur Volkan Hocam?
Çocuklarda biraz zor olabiliyor.
Ne elle muayene ediyorsunuz? Nasıl muayene ediyorsunuz?
Yani
röntgenle mi?
Gelişen teknolojiyle beraber endoskop dediğimiz burundan kamerayla bakma yöntemiyle
bakıyorsunuz. Orada görebiliyorsunuz
aynen.
Değil mi?
Ama tabii bu esnada çocuğun sabit ve hareketsiz durması çok önemli.
Çok önemli.
Ama çocuk asla ve asla buna müsaade etmiyorsa, asla ve asla yapılamıyorsa o zaman basit bir röntgenle de geniz eti var
görülebilir.
Yokluğunu görebiliriz.
Bildiğimiz siyah beyaz röntgen.
Aynen.
Harikasınız. Evet sevgili dinleyici bizde soru çok. Volkan Hocam'da da bilgi çok. Ama inşallah Volkan Hocam'ı bir sonraki sohbetlerde, akşamlarda inşallah tekrar sizlerin eşliğinde geleceğine dair söz almak isterim. Tekrar geleceksin
değil mi? İnşallah seve seve.
Eyvallah. Evet efendim bugün yaz mevsimine özgü. Yaz aylarında sık karşılaşılan kulak, burun, boğaz sorunlarını konuşmaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir konuda yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.